Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilois, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi bakalım yayını paylaşın. Bugün bir parça, ya bir sezgin baran korkmaz, kaç tane ekonomik göstergeyi gizleyebilir diye konuşalım. Çünkü yaşadıklarımız o kadar gerçeküstü ki biz elimizle dokunduğumuz gerçekleri unutmaya başladık. Ama o gerçeklerin çok kötü bir huyu var. Kendilerini hatırlatıyorlar, hem de insanı dürterek hatırlatıyorlar. Bugün biraz onlardan konuşalım. Hafızamızın o bölümünü biraz dik tutalım ki yapış yapış gündemin içinde debelenip kalmayalım istiyorum. O yüzden lütfen yayını paylaşın, herkesi çağırın, hep beraber burada oturalım ve konuşalım. Şimdi biliyorsunuz, hani hep anlatıyorum ya, benim hazineci bir abim var, çok sevdiğim. Yani geçmişte bu işlerin çok böyle yetkili bölümünde iş yapmış. Çok da sevdiğim bir abim. Zaman zaman böyle onunla konuşuruz, yazışır, çizişiriz. İki gün önce bir mesaj attı bana. Hiç aklımın köşesinden geçmeyen bir şey söyledi. Şimdi ben biraz böyle bugün ekonomi konuşmaya niyetlenince çıkartıp yazıyı buldum. Ya doğru dedim, doğru, birleşti bunların tamamı aslında. Biz Sezgin Baran Korkmaz'ın mesela, onun çok ilginç bir şekilde bundan sonra ben gittiğim bütün okullarda, konferanslarda, seminerlerde hep gazeteci adayı genç arkadaşlarıma anlatırken Türkiye'nin genel bir panoramasını medya açısından, basın açısından çizdikten sonra konuya girer, onların sorularını alırdım. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz sonrasında bunu yenileme ihtiyacı doğdu. Çünkü bugüne kadar benim anlattığım hep AKP medyası, hani daha önceden zaten bozulmuş olan, zaten güçle sürekli sıkıntılı bir ilişki yaşayan Türkiye'deki Necip medyanın biraz daha bozulmuş haliydi. Ama şimdi biz gördük ki, dün hakkını teslim edelim, Fatih Altaylı bu sözün müellifidir, doğrusu da o. Öyle bir şeye uyanmış ki Sezgin Baran Korkmaz, gazete satın alacağına gazeteci almak çok daha ucuza geliyor. Aynı mantıkla televizyon satın alıp iş yaptıracağına televizyoncu satın alıyorsun. Çok daha ucuz. Dalak, haysiyet, onur hiçbiri yok çünkü bunlarda. Yani tamamını takım olarak 5 liraya alabiliyorsun. 10 milyon euroya iyi niyet satan alçaklar bunlar. Bunların tamamını alabiliyorsun. Ve böyle baktığın zaman da bugün şimdi burada konuşacağımız göstergelerin hepsi konuşulamaz hale geliyor. Bakın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun sizin de görebileceğiniz bir internet sitesi var. tuik.gov.tr. tuik.gov.tr. Siz de açabilirsiniz. Açılış sayfasını tıkladığınız anda ana sayfada size Türkiye için bir takım göstergelerden bahsediyor. Diyor ki, tüketici fiyat endeksi yıllık değişim yüzde 2021'in ilk 5 ayında yüzde 16.59. Bu tüketici fiyat endeksi için bizim gördüğümüz rakamın artık gerçekten delirtici boyutta olduğunu gösteriyor. Hemen yanında işsizlik oranı var, %13.9. Bunu çok net bir şekilde koyuyor çünkü TÜİK bile saklayamıyor artık bunları. Normalde biliyorsunuz böyle bir şey yapılabiliyor olsaydı bunu bir yere gizlemek mümkün olurdu ama bunlar dokunulabilecek sayılar. O yüzden kaçamıyorsunuz bunlardan. Hemen yanına gayri safi yurt içi büyümeyi koyuyor. Yani 2021'in birinci çeyreği için, ilk 3 ayı için koyuyor ve %7 olarak onu yazmış. Sanayi üretim endeksi falan filan, bunların hepsini toplu olarak bir sayfada veriyor size. Ama burada vermediği bir şey var. Dün gördünüz mü bilmiyorum, ana haber bültenlerinde, onlar da artık vermek zorunda hissediyorlar bu haberleri. Özellikle kiraz üreticisinin son derece zorda olduğu, 2 liraya satmaya çalıştığı kirazını alıcı bulamadığı için ağaçlarını, tarladaki ağaçlarını kesmek üzere olduğu haberleri çıktı. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki, kiraz 2 lira mı? Kafa mı yapıyorsun ya? En ucuzu 15 lira, en pahalısı 30 lira. Kafa mı yapıyorsun 2 lira? Hayır, o bizim yediğimiz. Tıpkı TÜİK'in ilk sayfasında gördüğünüz gibi. TÜİK'te baktığınız zaman Türkiye'yi böyle özetlemek mümkün. Ama böyle değil aslında kazın ayağı. Çünkü biz bir yandan Türkiye'de ekonominin kötülüğüyle dünya ekonomisinin iyiliğini de besliyor hale geliyoruz. Nasıl olduğunu birazdan anlatacağım size. Şurada gördüğünüz işsizlik rakamı var ya, yani %13.9 diye gösteriliyor. Şimdi o işsizlik rakamının biraz detayına indiğiniz zaman farklı göstergeler çıkıyor karşınıza. Çünkü o işsizlik rakamı size diyor ki bunlar yapılırken, ya birader tamam bunlardan bahsediyorsun sen bana ama işsizlik rakamının içinde kendi bölünmüşlüğü var bir de. Nasıl bir bölünmüşlükten söz edeceğiz? Nedir o bölünmüşlük mesela? Bahsi geçen bölünmüşlük. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bir saniyenizi rica edeceğim. Burada tarımdaki işsizlik, yani demin söylediğim gibi hani kiraz ağaçlarını kesenler var ya, tarlada artık patatesi bırakalım kardeşim, bunun toplamanın maliyeti daha yüksek. Gübreyi üstüne koyduğun zaman zaten maliyet deli bir yere geçiyor. Ondan sonrasıyla bizim boğuşacak halimiz yok. Bırak bunları, biz bunlarla uğraşmıyoruz denilen bölüm var ya. İşte o tarım dışı işsizlik Türkiye'de normalde bizlerin daha çok şahit olduğu işsizlik. Özellikle hani hep burada da sıkça konuşuyoruz. Yaz ayları geldikten sonra tarım dışı işsizlik olarak adlandırılan, yani sizin, benim, şehirlerde yaşayan insanların evlerindeki işsizlik var ya, o rakamların bir bölümünün tarımsal işsizliğin içinde eriyip gittiğini görürdük biz. Ne demek bu? Yani geleneksel üretim ilişkileri içinde insanlar ailelerine, köylerine, anasının babasının memleketine gidip, mesela Ordu'da yaşıyorsanız, aileniz hala oradaysa, fındık zamanı oraya gidip oradaki işe katkıda bulunursunuz. Bu gerçekten bir geçici istihdam yaratmış gibi görünebilir ama sadece geçici istihdam değil aslında. Tarım sektörünün dönüşüne de işaret eder bu. Şimdi buradaki sayılara baktığımız zaman, bizim gördüklerimize baktığımız zaman, tarımda tarım dışı işsizliğe baktığımız zaman şöyle bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Diyor ki burada anlatılanlar içinde, bir saniyenizi rica ediyorum. Tarım dışı işsizliğin Nisan 2021'de %15.2 oldu. Ama bunun totale vurduğun zaman %16.5'a kadar tırmandı. Hani içinde belli değerlerden bahsetmiştim ya size, işte uzun süredir iş aramayanlar, artık iş arama umudunu tamamen yitirenler falan gibi. Ama burada tarımsal işsizliğin, yani tarım alanında çalışanların işsizliğinin de burada gördüğünüz rakamla birlikte katlanarak gittiğini görüyoruz. Ne demek bu? Üretimimiz durdu bizim. Oysa bu üretim, burada bahsedilen üretim, en basit ifadesiyle paranız olsa satın alabileceğiniz kiraz, paranız olsa gidip bir kilo daha fazla alabileceğiniz domates. Dildirmeyin, ben tamamını alırım. Ya ben çocukken bunun tamamıyla büyüdüm kardeşim, eşek kadar karpuzla gezerdik. O Diyarbakır'da kulenin tepesine çıkartılan karpuz yok mu, çirkin karpuz? Biz onlarla büyüdük falan diyenlerdenseniz benim gibi, işte o karpuzun biraz daha büyüğünü satın alabilmeniz. Oysa bugün Türkiye'de durum bu değil. Türkiye'de üretimin zayıflamasıyla birlikte, çünkü insanlar artık gübreye, mazota, iş maliyetlerine, burada anlatılan mesela tarladaki kirazı toplayabilmenin, ağaçtaki kirazı toplayabilmenin bir işçilik maliyeti var. Demin anlattım ya, fındığı toplamak için bütün ailenizi yanınıza getirseniz de, Ordu'ya herkesi yığsanız da sonuçta insana ihtiyacınız var. O işi 20 günde değil bir haftada bitirebilmek için. Tamam, çok basit bir hikaye. Tarımsal hikaye böyle. Burada patlıyoruz biz. Ve burada Sezgin Baran Korkmaz'ın yatı, katı, öyle iğrençlikler ortaya çıkıyor ki, yani adamın oteli varsa oteline çöken bir grup var. Adamın teknesi varsa teknesini kullanan bir grup var. Adamın eğer gazetesi, televizyonu varsa oraya çöreklenen bir grup var. Hepsinin kendi içinde, tırnak içinde mafyası var. Ve bunlar böyle sureti aktan geçinen insanlar, televizyonda çıkıp ahkam kesen insanlar falan filan aralarında. Bu arada bir parantez içinde söyleyeyim. Veys Ateş biliyorsunuz kendisiyle ilgili bir suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Şu dakika itibariyle tık yok hala. Nasıl bir suç duyurusuysa. Dün avukatı aracılığıyla bir açıklama yapmış akşam saatlerinde. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlarım hazırlanıyor demiş. Ya ne kadar büyük bir suç var ki hazırlığı bu kadar uzun sürüyor. Ne anlatacak acaba, ben çok merak ediyorum. Yani ortada konuşmalar, ot bok hepsi toplanmışken anlatacak çok şey var demek ki. Neyse, bu hikaye geçelim. Bizim derdimiz bu değil. Ama Türkiye bir yandan bu kadar büyük batık içindeyken bir yandan da dünya ekonomisini beslemeye devam ediyor. Şimdi haklı olarak diyebilirsiniz ki bizim ayranımız yok içme. Kafa mı yapıyorsun? Başkasının tahtırevanının kollarını biz mi tutacağız? Hayır. Kazın ayağı öyle değil. Şu bahsettiğim hani hazineci abim var ya benim. Onun hazırladığı raporun içinde çok tuhaf bir şey var. Bakın, bugün dünyada ekonomilerin genel yönetim kanatları fonlar üzerinden oluyor. Ne demek fonlar? Birazdan tanımını daha fazla yapacağız ama bu fonların, dünyada dönen fon yönetimlerinin toplam bedelinin 233 trilyon dolar civarında olduğu düşünülüyor. Aklınız uçtu değil mi? 233 trilyon dolar. Bunların içinde farklı bölümler var. Yani geleneksel denilen fonlar var işte. Bunların en büyük bölümünü bireysel emeklilik fonları oluşturuyor. Öyle büyük ki bunlar. Bütün büyük ekonomiler aslında bunlar üzerinden dönüyor. Yani bireysel emeklilik fonlarında toplanan paralar Aslında kamu borca ihtiyaç duyduğu anda başvurulacak yerler. Deniyor ki bireysel emeklilik fonlarının karşılığında çıkartılmış kağıtlardan sat bana. Ben onları satın alayım. Ben de sana borçlanayım. Fonun içinden para kullandır. Çok basit bir sistem değil mi? Bu basit sistem o kadar yaygın ki dünyada bu 233 trilyonluk toplam fon büyüklüğünün içinde kabaca 2020 civarında 50 trilyon dolarlık bir bireysel emeklilik fonu bütün dünyada dönüyor. 50 trilyon dolar kabaca. Bunda öyle bir büyüme var ki son 7 senenin toplam değişimi %20. Yani bütün dünyada bireysel emeklilik fonları yükseliyor ve o bireysel emeklilik fonları aslında kamuyu besliyor bir yandan. Çünkü orada toplanan bir para var. O toplanan paranın özelliğine bireysel emekliliğin bir İleri vadesi var. Yani 11 sene, 15 sene, 30 sene neyse işte onun ortalama vadesi üzerinden o kadar sürece ihtiyaç olmayacak. Şimdi benim sevgili hazineci abim şöyle bir şey de uyarıyor beni. Asıl ilginç olanı bu. Bu fonların demin bahsettiğimiz 50 trilyon dolarlık bireysel emeklilik fonları var ya. Bu geleneksel fonların bütününün içinde kabaca %70'i sadece Amerika ve Avrupa'dan oluşuyor. Büyük bölüm Amerika'da %47-48'e yakın bölümü. Onun dışında mesela %3'lük bir civarı var, bir bölüm var. Onu Japonlar idare ediyor ama onun dışında ulan Avrupalılar çökmüşler bu işe diyebileceğimiz kadar büyük bir bölümünü, yani yaklaşık %20'lik bir bölümünü de toplam pasta içinde Avrupalılar idare ediyor. Biz borçlanırken sürekli olarak bu fonlara başvuruyoruz. Yani Amerika'nın, Avrupa'nın fonlarından borç alıyoruz ya biz. Onları ödüyoruz sürekli olarak. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Avrupa'da, Amerika'da emeklilerin hayatları Türkiye'de insanların ekonomik olarak batık durumları ne kadar büyürse o kadar iyileşiyor. Yani senin durumun, benim durumum ne kadar kötüleşirse Türkiye'de emekliye iki dini bayramda verilen 1.000 liralık ikramiye ancak 1.100 liraya ne kadar ittirilerek çıkartılırsa o borca daha çok muhtaç oluyorsun. O borcu alabilmek için, çünkü adamlar kendi içlerinde bu borcu döndürebilseler, Avrupa'da çıkarsa o fonları getirisi en fazla %1,5, %2 olacak. Türkiye'de %6'ya kadar çıkıyor bu fonlardan alınan borçlanmanın faizi. Yani resmen bu ülkede yaşayan gariban emekliler Avrupalı, Amerikalı emekliyi finanse ediyorlar. Buradakinin durumu ne kadar batarsa oradakinin durumu o kadar düzeliyor. Alçaklığa bakar mısınız? Ve bu bütün dünyada %70 gibi bir fon idaresinin içinde en büyük bölümü oluşturuyor. Amerika'da, Avrupa'da bu kadar yığılmış durumda. Ve %2.7'sini, 2.8'ini kabaca bu işin Japonlar bile götürüyor. Batan tek bir grup var, biz. Sadece biz. Neden? Dedik yani şimdi işin bir de kafası çalışan herkes anladı zaten bu. Anlaşılmayan bir şey var mı bu? Son derece açık değil mi? İşin bir de şu boyutu var. Hani dedik ya Amerikalıların ve Avrupalıların elinde fonların kabaca %70'i bu bahsettiğimiz geleneksel fonların. Çünkü geleneksel olmayan bir takım fonlar da var işte onları da saymış zaten yazısında. İşte bizim de içinde olduğumuz bir takım hedge fonlarıyla gelen işte risk alarak oluşturulan açığa satışlar falan duyuyorsunuz ama kafayı çok karıştırmaya gerek yok. Burada bu hikayenin içinde bir Avrupalı ya da bir Amerikalı emeklinin durumunun düzelmesi ne demek? Onun parasının değerlenmesi değil mi? Hop duracağız orada. Amerikalı dediğin zaman dolardan, Avrupalı dediğin zaman eurodan bahsediyorsun. Yani ikisinin değeri de oynadığı zaman, yukarı doğru çıktığı zaman ne oluyor? Senin borcun da artıyor. Hani deniyordu ya televizyonda selektör yaparak böyle aralıksız dolarla mı maaş alıyorsunuz, dövizle borcunuz mu var diye. İşte oradan bize çok affedersiniz Erkan Kolçak Köstendil olan bölümü burası. Sen hiçbir şey yapmıyorsun bu arada. Sen diyorsun ki Türkiye'de geleneksel bir emekli olarak ya şu dini bayramın ikincisi kurban gelse de 1.100 liramızı alsak torunlara zaten onunla kurban murban alamayız. Tavuk bile alamazsın ama en azından torunlara bir 50'şer lira sıksak diyorsun ya. Sen onu beklerken onu ödeyebilmek için bu ekonominin borçlandığı fondan Amerikalı emeklinin ya da Avrupalı emeklinin yüzü gülüyor. Yani sen 1.100 liraya mahkum oldukça onun belki 1.100 dolara daha da katlanıyor. Üstüne üstlük bir de kur farkından öpülüyorsun sen arada. Ve bunu anlatan insanlar diyorlar ki ya Türkiye'de ekonomi iyi. TÜİK'in bir açılış sayfası var demiştim dediniz siz, hatırlıyor musunuz? tuik.gov.tr. Şimdi orayı bir daha düşünelim. Bu anlattığım veriler eşliğinde. Açık olmayan bir yer var mı? Lütfen bunu düşünün. Çünkü demin anlattığım bu fonların içinde varlık fonları da var. Hani o geleneksel fonlar var ya, başvurulan fonlar. Bizim sıkıntımız şu, biz o fonların tamamına çökmüş durumdayız zaten. Yani varlık fonu, işsizlik fonu, savunma sanayi fonu, bu bahsettiğimiz geleneksel fonlar var ya, onların tamamı yutulmuş durumda. Öyle bir şey yok. Biz bunlarda var olduğunu düşündüğümüz fonları borçlanarak biz fonluyoruz aslında ekonomik tabirle. Sürekli borçlanılıyor, kur farkından dolayı o borç büyüyor. Sen zannediyorsun ki 1100 lira para aldım, ulan iyi de döndü ama hani öyle böyle idare ediyor ekonomi. Öyle etmiyor işte. Ekonomi böyle idare edebiliyor. Demiştim yani tuik.gov.tr. Şimdi bir daha düşünelim hep beraber. Hani diyor ya, tüketici fiyat endeksinin, yani senin bildiğin anlamda tüfenin, yani cebinden çıkan paranın artmasının oranı %16.59. Şimdi bir daha düşün derim ben. Yani sen sadece %17'lik enflasyonu görüyor olabilirsin güzel kardeşim. Ama aslında %17'lik o enflasyon bu ekonomik döngünün içinde senin elinin değdiği, bir yandan da senin dokunamadığın ama aralıksız öpüldüğün bir bölümü var ekonominin. İşte burası. İşsizliğe baktığın zaman sen 2021'in 4 aylık dönemi için %13.9'luk bir işsizlik rakamı görüyorsun. Ama böyle değil ki. Çünkü bunun anlamı, yani senin sürekli olarak o fonlardan borçlandığın için ödediğin paranın artması, Türkiye'de yatırım yapılamayacak demek. Türkiye'de istihdam alanında, yeni iş kollarında iş yerleri açılamayacak demek. Mesela Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mesela yaşadığın şehrin ticaret odası verilerini açıkladığında açılandan çok kapanan şirket sayısına yer verecek demek. Bu rakamı öyle görmen lazım. Hemen yanındaki büyüme rakamı var ya, %7 ilk çeyrek uçtuk ulan falan. Bak o büyümeyi biraz da buradan gör. Ben bugüne kadar sana hep bunu kamunun yaptığı, yapabildiği yatırım, bir de tüketimle büyümek diye anlatmıştım. Sanırım şimdi biraz daha anlaşılır hale gelmiştir. Yani senin bir şey yapmana gerek yok. Ekonomi kötü yönetildiği müddetçe buradaki borç limitin artıyor zaten sürekli. Sen belki duymuyorsun, belki görmüyorsun. Senin hayatında %16.59'luk bir enflasyon oluyor. Ama devletin eliyle senin yaşadığın hikaye bu değil. Şimdi dönelim bugünün Türkiye'sine, bizim konuştuklarımıza. Mesela bütün bunların içinde Türkiye ile ilgili olarak düşüneceğin başka bir rakam daha var. Bu Türkiye'nin risk primi olarak özetlenebilir. Bu rakamın artması seninle ilgili olarak, benimle ilgili olarak, yani sıradan insanlarıyla, bu ülkenin sıradan insanlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin risk haritasının genişlemesi demek. Neler var onların içinde? Mesela işsizlik rakamının %16.59 çıkması Türkiye'ye yatırım yapacak bir yabancı için iyi midir, kötü müdür temelde baktığında? Aslında iyi olmalı değil mi? Çünkü bu ucuza iş gücü bulabileceksin demektir. Yani dünyanın herhangi bir yerinde saatine 1 dolar ödeyeceğin iş için Türkiye'de Nazım'ın söylediği gibi 23 sente bir insana çökebileceksin demektir. Ama kazın ayağı öyle değil. Çünkü böyle sallantılı ekonomilerde parayı kazanmak değil sorun olan, paraya sahip kalabilmek. Bütün bu dandik ekonomilerde, bizimkilerin de içinde olduğu, bizimkinin de içinde olduğu dandik ekonomilerde en büyük sıkıntı bu her zaman. Para kazanmak değil. Onun için işte o demin adını andığımız hedge fonları, risk fonları denilen hikayede daha çok böyle parada nakitte kalıp açık alan gördüğü anda parayı çakıp oradan kazancını %1, 2, 5 fark etmez. Günlük, haftalık çakıp çıkan insanlar, Türkiye'ye asıl gelen insanlar. Uzun vadeli yatırım yaparken insanlar sadece buna bakmıyorlar. Demin söylediğim o borçluluk oranına da bakıyor. Yani bu ülkenin sıradan insanı, evinde oturup hiçbir şey yapmayan, günlük hayata karışmayan, hatta yakınlarının ifadesiyle etti de sütlü de pek o taraklarda bezi yoktu, çok konuşmazdı, kimseyi eleştirmezdi dediğin insanlar var ya, mesela gece saat 24'ten sonra kusura bakmasınlar diye kayılan insanlar. Sen onlardan da olabilirsin. Ama Türkiye'nin risk primini oturduğun yerden etkiliyorsun. Demin anlattığım hikayeden. Daron Acemoğlu diye çok önemli bir iktisatçı var. Biliyorsun, burada kitabını da tanıtmıştım sana. Hatta Türkiye'de pek çok insan geleceğin ekonomi bakanı gözüyle falan bakmıştı. Daron Acemoğlu da demişti ki ya kardeşim benim işim olmaz. Ben girmem o işlere. Çünkü MIT denilen MIT, görüyorsun bunu. Massachusetts Institute of Technology. Çok havalı değil mi ismi? Ama MIT dediğin zaman zaten dünyada akan sular duruyor. Çünkü orada öğrenci olmak çok zor. Hele hocaysan insanlar aa o mu diye gösteriyorlar. Daron Acemoğlu oranın hocası. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencilerinin Medya Üretim Kolektifi Özgür İktisat'ın açık dersine katılmış. Tamam mı? Boğaziçi Üniversitesi. Hani şu kampüsteki polislerin özel güvenlikle birlikte içeride mangal yaptığı, mangal yaparken ne yapıyorsun sen diyenlere gel sen de takıl dediği, öğrencilerin 24 saat şiddet gördüğü, öğretim üyelerinin kayyum rektör tarafından sürekli hakarete maruz bırakıldığı, en son alçaklık olarak da orada eyleme katılan çocukların kredilerinin kesildiği üniversite var ya, bizim efsane üniversitemiz. Oranın iktisat bölümü öğrencilerinin. Ve Daron Acemoğlu orada sözü hiç eğip bükmeden demiş ki ekonomik gidişat çok kötü. Çok kötü. Çünkü burada anlatılan hikaye Merkez Bankası'nın rezervlerinin olmayacak gerekçelerle boşaltılması. Allah Allah. Bak Daron Acemoğlu bile söylüyor. Oysa biliyorsun benim alanım ekonomi. Alakan yok, anlamıyorsun ama Daron Acemoğlu da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Merkez Bankası farklı gerekçelerle kendi rezervini kullanmaya başladı. Bu yapılabilecek en büyük aptallık. Çünkü elindeki parayı bunlara verdiğin zaman asıl kullanmak zorunda olduğun, gerçek politikalara uygulamak zorunda olduğun, dağıtmak zorunda olduğun paran kalmıyor. Uyguladığın politikaların, bu ifade tamamen Daron Acemoğlu'na aittir, uyguladığın politikaların hiçbiri doğru değil. Bak bir tanesi, iki tanesi, sağlığı, eğitim falan değil, hiçbiri doğru değil ifadesini kullanıyor. Ve ekliyor, diyor ki, ekonomi bürokrasisinde hemen hemen hiç nitelikli insan kalmadı. Hatırlıyor musun? Hani sana yayının başında ara ara böyle kafayı biraz dağıtıyorum, kusura bakma. Çünkü ben ekonomiyi böyle anlatmayı seviyorum. Öbür türlü çok kalıp halinde geliyor bana. Ben de bir şey anlamıyorum ekonomi okumama rağmen. Hani yayının başında bahsettiğim hazineci abim vardı ya benim. O geçmişte bu işleri gerçekten çok yapmış insanlardan biri. Sadece hani düzgün, nitelikli bir adam değil, gerçekten bu işlerden anlayan bir adam. Şimdi onun yolladığı raporun benim gibi sen de farkına varabildin mi? Ekonomi sen ellemesen de bu hale geliyor zaten. Çünkü o kadar kötü yönetiliyor. Ekonominin başında öyle gereksiz insanlar var ki. Bakın bu haldeyiz biz. Yani Türkiye'de sıradan bir emekli, ne bileyim hani küçücük, babadan, dededen, amcadan, haladan kalmış yazlığında şu anda oturup sabahta kalktık çok şükür çiçeklere yine su verdik diyor ya. Heh, o su verdiği anda bizim borcumuz artıyor. Çünkü döviz oynadığı zaman senin borçluluk oranın artıyor dedi. İşte bugün sana anlattım. Ve Daron Acemoğlu sürekli olarak işsizlikten dem vuruyor. Diyor ki genç işsizliği Türkiye'de resmi rakamla %25'e vurdu. Bu istihdamın olmadığını gösteriyor bize. Böyle bir büyüme olamaz. %7'lik ilk çeyrek büyümesi gerçek bir veri değil. Çünkü bununla ilerleyemezsin. Senin burada sağlaman gereken sürdürülebilirliktir. Yani bu büyümenin bir yere gitmesi lazım. Ama tarih vererek, Boğaziçi İktisat öğrencilerine tarih vererek diyor ki 2008 yılından beri ekonomik kurumlar arasında ciddi anlamda gerileme var. Ya 13 yıldan bahsediyor. 13 yıldan. Bu dönem ne? Vallahi bu dönemde tıpkı ondan önceki 7 senede olduğu gibi, yani aşağı yukarı 2002'nin sonundan beri Türkiye'de benim alanım ekonomi diyen bir adamın bu hale getirdiği bizi. Çünkü o insanın ekonomiden hiç anlamadığını biliyoruz. İşin fenası şimdi alanının müzik olduğunu söylüyor. Vallahi sahne sanatlarıyla uğraşan insanlar yandınız. Ciddi söylüyorum yandınız. Bu saatten sonra başınıza gelebilecek her şey, her şey aklınıza gelebileceklerin ötesine geçebilecektir. Mutlaka. Çünkü onun alanının müzik olduğunu, kendisinin bir müzisyen olduğunu söylüyor eski bir milletvekili. Ve hiçbir itiraz gelmiyor. Sen ne anlatıyorsun birader? Öyle müzisyen olmak kolay mı falan denmiyor. Bütün alanlardaki liyakatsizlik bizi getirip buraya saplıyor işte. Bunun içinden çıkabilmek, vallahi kusura bakmayın, bugüne kadar neredeyse 2,5 yıl boyunca bu krizin görüntü anında, ilk görüntülendiği andan beri burada paylaşmaya çalıştım. Dedim ki kriz geliyor kardeşim, bak gerekçeleri bunlar, bunlar, bunlar. Sonra dedim ki kriz çok yaklaştı, çarpacağız duvara. Çünkü şundan, şundan, şundan. Hayır. Krizin içine girdik, krizden çıkmaya çalışıyoruz, debeleniyoruz, hala görmezden gelen insanlar var. Son not. Daron Acemoğlu İlginç bir şekilde hani deniyor ya Onun eğer böyle bir iddiası varsa çıkarsın üstündeki cübbesini siyasete girsin. Ben de diyorum ki kardeşim bak bugün ekonomiden bile bahsetsen sonuçta demokrasiye geliyor hikaye. Adaletten bahsetsen demokrasi bizi ilgilendiren dış politika, iç politika her şey. Daron Acemoğlu sözlerini şöyle bitiriyor. Diyor ki yolsuzlukta ciddi bir artış var ülkede. Demokrasiden uzaklaşıldı. Türkiye en çok gazetecinin hapiste olduğu ülkedir. Hoppala bir ekonomist. MIT öğretim üyesi, Massachusetts Institute of Technology. İsim çok faça değil mi? Bak buranın bir hocası neden gazetecilerin hapiste olduğundan bahseder? Dedim yani sana, Türkiye'nin risk primi var diye. İşte o risk primi ne? Atilla İlhan'ın söylediği gibi hani nasıl ayrılık sevdaya dahilse, buradaki risk primi gazetecilerin hapiste olması da dahil olan bir rakam. Sadece bu değil. Demokrasiden ne kadar uzaklaşırsan ekonomin o kadar boka batıyor. Daha ötesi yok. Bütün dünyada böyle bu. Ve biz şu anda o küresel fonlar eliyle bütün dünyayı ekonomimiz battıkça daha çok fonlamaya başlıyoruz. Yani biz kötüleştikçe birileri ilerliyor. Biz nerede kötülüyoruz? Şu anda bakılırsa sadece Sezgin Baran Korkmaz üzerinden, değil mi? Şimdi yayının başındaki soruyu bir daha sormanın zamanı. Bir Sezgin Baran Korkmaz kaç ekonomik göstergeyi gizleyebilir? Bunların tamamını TÜİK'in açılış sayfasında saklayabilirsin. Cebinden saklayabilecek misin? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da hep söylüyoruz. Çünkü demokrasi böyle bir şey zaten. Biz farklı olacağız. O farklılık zenginlik olacak. Hepimiz aynı ülkeyi sevdiğimiz için iyi düşüneceğiz. İyi yaşamak için, birlikte iyi yaşamak için çözüm bulmaya çalışacağız. İktidar, muhalefet, kim varsa, demokrasiye inanan herkes. Ama bütün bunları yaparken öteki, beriki, diğeri, şu bu demeden birlikte yaşamaktan söz edeceğiz. Bunun için de küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız. Başka çaremiz yok çünkü. Demokrasi gerçekten böyle bir şey. Bunu becerdiğimiz zaman bütün farklılıklar acayip zenginlik haline gelecek. Yapabilir miyiz? Valla yayında yapıyoruz ama kalanında yapabilir miyiz? İşte o biraz emek gerektiriyor. Herkesin bu konuda nitelikli emek harcayacağından çok da emin değilim. Yalan söylemeyeyim size. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun kardeşim. Biz burada konuşuyoruz ve biz burada gerçek konuşuyoruz. Bu yayının sürmesi için ben de katkı vereyim de nasıl vereceğimi bilmiyorum diyenler. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın ya da ünsalunlu.com.tr adresine girin. Abone ol diye bir düğme göreceksiniz. Dokunun ona ya, korkmayın, dokunun. Para pul istemeyecek sizden. Bir tek diyecek ki bana bir mail adresi yaz. Bu yayınlara abone ol. Merak etmeyin, öyle gecenin köründe uyudun mu, üstünde ne var falan diye aramayacağım. Öyle bir abonelik değil bu. Bu yayınlar yüklendikçe size haber gelecek anlamında, oradaki zile de dokunursanız. Ama bu yayına gerçekten verebileceğiniz önemli bir destek. Hele abone olduktan sonra bir de YouTube'daki şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklarsanız tadından yenmez. Çünkü o zaman o YouTube bu videoları başkalarına da tavsiye edecek demek. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail ile de yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz, katkınız burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.